Ayrım 6. Yol ayrımında Türkiye. Selçuk Şirin. Sayfa 62. Harvard'ın duvarının kirası. Ülker 2014 yılında Harvard'da bir araştırmacıya 24 milyon dolar bağış yaptı. Türkiye'de bir üniversitenin yıllık bütçesine denk gelen bağış karşılığında bir laboratuvara Sabri Ülker'in adı verildi. İsim hakkı 10 yıllık. Ülker bağışı Harvard'ın en parlak akademisyenlerinden birinin şeker hastalıkları araştırmalarına katkı amacıyla yapıldı. Ama bu bağış aynı zamanda Türkiye'nin itibarına yapılmış önemli bir yatırım. Dünyanın en saygın üniversitelerinden birinde artık Sabri Ülker'in adı var. Büyük bir onur. Peki bizde neden araştırmacılara bu tür bağışlar yapılmıyor? YÖK bütçesine denk bağış alan üniversite. Harvard bu bağış kampanyasında 6,5 milyar dolar toplamayı hedefliyordu. Bu miktar 2014 yılı YÖK bütçesine denk, yani tüm üniversitelerin bütçesine denk. Ülker'in Harvard'a yaptığı bağış bile tek başına pek çok üniversitemizin bir yıllık bütçesine eşit. Harvard'a bu bağışların gelmesinin tek bir nedeni var, itibar. Üniversite dediğimiz kurum her şeyden önce bir itibar merkezi. Öğrenciler de akademisyenler de üniversiteyi itibara göre seçer. O nedenle üniversitelerin itibarı çok ciddi bir şekilde ölçülür. Profesör Doktor Erhan Erkut'un Hürriyet'teki analizine göre üniversite itibarı akademik yayın, atıf, patent başvurusu ve araştırma desteği gibi göstergelerle ölçülüyor. Harvard bu bölçümlerde zirvede olduğu için kapısında bağışçılar sıraya giriyor ve her yıl pek çok bağışı itibarına zarar verebilir gerekçesiyle geri çeviriyor. 2014 yılında Türkiye Uluslararası Üniversite İtibar Endekslerine göre 4 üniversiteyle ilk 500'de temsil ediliyor. Kısıtlı fonlara, idari baskılara, bilgiye ulaşmanın önündeki onca engele rağmen 4 üniversitemizin bu listelere girebilmiş olması büyük bir başarı. Zor şartlara rağmen Türkiye'de dünya çapında bilimsel ürün ortaya koyan kıymetli akademisyenler var. Peki madem itibarlı okullar var, o halde neden bağışlar düşük seviyede derseniz, İTÜ vakası bize bir fikir verebilir. İTÜ, bir itibar hikayesi. İTÜ'nün itibar endekslerindeki yeri incelenmeye değer. Çok değil 5 yıl önce itibar endekslerinde yer almayan İTÜ, bir önceki rektör Profesör Doktor Muhammed Şahin'in liderliğinde büyük bir mesafe kat ederek 2014 yılında dünyada en itibarlı 150 üniversite arasına girdi. Bu büyük bir başarı. Ancak Harvard'da bağışın gündemde olduğu, İTÜ'nün ilk 150'ye girdiğinin anons edildiği hafta İTÜ bambaşka bir gündemle haberlerdeydi. Üniversitenin yeni rektörü geçen hafta internette bir haberi sansürleyerek gündemi belirledi. Kazanılması emek ve zaman alan itibarın kaybedilmesi an meselesidir. İTÜ şimdi o kritik eşikte. Aslında İTÜ'nün yaşadığı krizi Harvard'da birkaç yıl önce yaşadı. Hatırlatmakta fayda var. Harvard'ın eski rektörü aynı zamanda Clinton'ın hazine bakanı, bir zamanlar dolara imza atan Larry Summers, cinsiyetçi bir ifade kullandığı için zor durumda kalmıştı. Olayın medyaya yansımasıyla itibarlarının zedelendiğini gören Harvardlılar, Summers'ı istifaya zorladılar. Onca emek ve çabayla ortaya konmuş olan itibarı, eski hazine bakanı da dahil kimseye feda etmediler. İtibarı elde etmek kadar korumak da önemli. Türkiye'de akademisyenler var. Türkiye'deki araştırmacılara büyük fonların gelmemesinin nedeni araştırmacı kapasitesinin düşüklüğü değil. Tam tersine her alanda iyi araştırma yapan akademisyenlerimiz mevcut. Örneğin İTÜ'den Profesör Doktor Naci Görür, Royal Imperial College'dan doktoralı, NATO ve TÜBİTAK bilim ödülü sahibi, Marmara depremi üzerine önemli yayınları olan bir araştırmacı Profesör Görür, Elazığlı bir marangozun oğlu olan Naci Hoca geçen ay İTÜ'den istifa etti. Gerekçesi ders niteliğinde. Türkiye'de deprem araştırmaları fazla yapılmıyordu. Uluslararası kaynaklar projeler bulup biz yaptık. İTÜ laboratuvarımızı elimizden almaya bile çalıştı. Üretmeyeceksin, çalışmayacaksın. Üretirsen fark yaratıyorsun. O farkı yarattığın zaman da rahatsız oluyorlar. o fark oluşmasın diyorlar. Marmara'yı dünyanın en iyi bilinen denizi haline getirdik. Bunun için sürekli yurt dışından gemiler getirdik, araştırmalar yaptık, aletler yerleştirdik, bizzat çalıştık. Kendi kurumlarımızdan destek istedik, çoğu kez de alamadık. Bu açıklamayı okuduktan sonra siz 24 milyon dolarınızı böyle bir ortamda çalışan bir araştırmacıya bağışlar mıydınız? Her ilde itibarlı bir üniversite. Her ilde bir üniversitemiz var artık, övünmek hakkımız. Sadece içeriye değil dünyaya da eğitim ihraç edecek potansiyelimiz var. 80 milyona dayanan, etrafında istikrar adası olan bir Türkiye 200 değil 500 üniversite sahibi olmalı. Ama sadece üniversite açmakla olmuyor. Önemli olan itibarlı üniversitelere sahip olmak. Üniversite kurmayı biraz olsun öğrendik ama maalesef itibarlı bir üniversite kurmayı hala bilmiyoruz. Kıt kanaat itibarını yükselttiğimiz üniversitelerimizin kıymetini ise hiç bilmiyoruz. Bilsek Türkiye'nin uluslararası arenada en iyi üniversitesi olan ODTÜ'yü itibarsızlaştırmak için elimizden geleni yapar mıydık? İtibarın kıymetini, bilimsel katkının hayatımızdaki önemini idrak etseydik, bir belediye başkanı bu kadar rahat savaş açabilir miydi ODTÜ'ye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Sisteme güven yok. Türkiye'nin milyonlarca dolar bağış yapacak vizyoner girişimcileri var. Murat Ülker bunlardan biri. Türkiye'nin milyonlarca dolar fonu hak eden akademisyenleri var. Naci Hoca da ülkenin Harvard'da bağış yaptığı merkezi yöneten Doktor Gökhan Hotamışlıgil de aynı topraklardan gelen araştırmacılar. O halde neden iş dünyası Türkiye'deki araştırmacılara bağış yapmaktan kaçınıyor? Sorun üniversitelerin özerk olmaması, sorun akademisyenlerin özlük haklarının güvence altında olmaması, rektörlerin Ankara'dan, akademisyenlerin rektörlükten atandığı bir sistemden kimseye hayır gelmez. Türkiye bu sistemle bilimsel arenada buradan öteye gidemez. İster Amerika'yı alın, ister Güney Kore'yi, ister Finlandiya'ya bakın, ister İsrail'e. Üniversiteleri itibar sahibi olan, akademisyenleri özgürce çalışan ülkelerde hem patent sayısı hem de ona bağlı olarak kişi başına düşen milli gelir artıyor. Ya biz de bu ülkeler gibi itibarlı üniversitelerde katma değeri yüksek bilim üreteceğiz ya da sayısı artan ama itibarı azalan üniversitelerde bu ülkelere ara eleman yetiştireceğiz. Tercih bizim. Ford'u bırak, Tesla'ya bak. Dünya otomotivde yeni bir devrimin eşiğinde, küresel ısınmadan artan petrol fiyatlarına pek çok nedeni olan büyük bir teknolojik dönüşüm bu. Milli araba peşinde koşan Türkiye bu yarışa nasıl girecek? Ford'u taklit ederek mi, Tesla'yı örnek alarak mı? Bu soruya vereceğimiz yanıt ileri teknolojiye dayalı yeni ekonomideki yerimizi de ortaya koyacak. Artık iki tür otomobil var piyasada. Eski sistem petrolle çalışan, galeride satılan. Yeni sistem elektrikle çalışan ve internette satılan. Eşim, evet çevrecidir kendisi. Tercihlerden ikincisini seçti. Şimdi kapıda egzozu olmayan sıfır emisyonlu bir araba var. Yolda sesi çıkmıyor. Benzin istasyonuna uğramıyor. Akşam evdeki fişe takıyor. Sabaha depo. Yani pardon, akü doluyor. Sektörün geleceği kapıda duruyor. Milli araba sevdamız. Sektörün büyük dönüşüm yaşadığı şu dönemde bizim milli araba projemizi gözden geçirmenin tam zamanı. Proje diyorum ama aslında bir sendrom. Kökü epey eskiye gidiyor. Devrim Anadolu derken kaçan fırsatlarla dolu bir tarih. Çok farklı sebeplerle 19. yüzyıldan kalma bir teknolojiyi Türkiye'de yeniden üretemedik. Son yıllarda bunu başaramamamızın temel nedeni ekonomik. Geleceği olmayan bir pazara 100 yıl geriden girilemeyeceğini aklı başında tüm yatırımcılar görüyor. O nedenle de milli otomobil yolda diyen politikacıların imdadına jet fadıllar yetişiyor. Var mı hatırlayan imzayı? Bir süre önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı milli arabayı yapacak başka bir baba yiğit bulundu demişti. Açıklanacakmış kim olduğu. Bakan ayrıca hibrit teknolojiyi de değerlendiriyoruz da demiş. Hibrit adı yeni, teknolojisi eski motor. Eskinin melez olanı. Yenisi sıfır emisyonlu motor. Türkiye için tarihi fırsat. Yeni nesil teknolojiler önceki nesli kuramayanlara bir fırsat sunar hep. İlk nesil teknoloji yarışını kaçırmışsınız. Yakalamanız yılları bulacak altyapı yatırımına bağlı. Yeni nesil teknoloji bir anda sizinle rakipleriniz arasındaki farkı azaltmış. Otomobil yarışında olan bu. İlk nesil motor yarışını 100 yıl farkla kaçırdık. Yeni nesil motor yarışı yeni başlıyor. Bu yarışı kaçırmamak istiyorsak şimdi yarışa girmek için en uygun zaman. 10 yıllık Tesla 100 yıllık şirketlere meydan okuyor. Milli araba diyerek bu saatten sonra Ford'u yeniden keşfetmek akıl kârı değil. Aslı varken o yarışta bizim başarı şansımız yok. Yeni yarışa yeni bir solukla girmemiz gerek Tesla gibi. Tesla 10 yıllık bir şirket. Otomobil şirketi değil, otomobil üreten bir teknoloji firması. Her kategoride sıfır emisyonlu araç üretmek ve bunu yaparak sektörü topyekün dönüştürmek için kurulmuş. Daha şimdiden yüzlerce patenti ve sayısı hızla artan aracı var piyasada. Kendi açtığı kulvarın öncüsü. Başarısının sırrı eski nesil şirketleri örnek almamasında. Başarısının göstergesi ise eski nesil şirketlerin Tesla'yı örnek alması. GM Volt ile Nissan Leaf ile Tesla'nın kulvarında artık. Tesla'ya yeni nesil motorun Ford'u deniyor. Tesla'nın popüler aracı Model S, Ford'un ilk popüler aracı Model T'ye gönderme. Tesla dersleri. Dünya elektrikli otomobile yönelirken biz eski teknolojide ısrar ediyoruz. Ford'un 19. yüzyılda başladığı yerden yarışa girmek, olmayan bir yarışa hazırlanmak demek. O yarış bitti ve biz kaybettik. Şimdi yeni bir ekonomik yarış başlıyor. İleri teknolojiye, inovasyona dayalı bir yarış bu. Bütün ülkeler bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Bu noktada bizim Ford'ları taklit ederek alacağımız bir mesafe yok. Ya Tesla'larla yarışacak girişimlerin önüne açacağız ya da Jet Fadıl gibi baba yiğitlerin araba yapmasını bekleyeceğiz. Tercih bizim. İstanbul'a gelen çok, para harcayan yok. Şu sıralar New York'taki tanıdık herkes şehri terk etmiş durumda. Sebep kentin turistler tarafından işgal edilmiş olması. Sonbahar boyunca ne Broadway'de bir gösteriye bilet bulabilirsiniz, ne de saatlerce beklemeden müzelere girebilirsiniz. Soğuk havaymış, ekonomik krizmiş fark etmiyor. Her yıl bu zamanlar New York'u İstanbul için terk ettiğimden acaba bu iki şehir turizm bakımından birbirine ne kadar benziyor diye merak ettim. Önemli olan kaç turist geldiği değil, gelen turistin ne kadar para harcadığı. Turizme ilgi duymam tesadüf değil. Türkiye ekonomisinin yaşadığı orta gelir tuzağını aşması için herkesin hemfikir olduğu reçete katma değeri yüksek üretim. Rant ekonomisiyle yani parkları, korulukları, tarihi binaları inşaata açarak Türkiye'nin bu tuzağı aşması imkansız. Artık her sektörde yüksek teknolojiye, beceri ve inovasyona dayalı çözümlerle katma değeri yüksek üretime geçmek daha fazla kalkınabilmemiz için bir zaruret. Bu zorunluluk turizm için de geçerli. En çok ziyaret edilen 6. kent. Türkiye'nin turizm konusundaki en büyük markası İstanbul. Pek çok global ankette İstanbul yabancı turistlerin en çok görmek istediği kentler listesinde ilk sırada. Tarihi, doğası ve kültürü için parası olan yabancılar İstanbul'a gelmek, gelen bir daha gelmek istiyor. O halde sorunumuz turist çekmek değil, gelen turistten daha fazla para kazanmak. Elimde New York ve İstanbul dahil dünyanın 132 kentine ait turizm verileri var. Her yıl Mastercard tarafından Aralık ayında yayımlanan bu veri tabanına göre Londra en çok turist çeken kent. Bangkok, Paris, Singapur, Dubai'den sonra New York ve İstanbul geliyor. New York'a 2014 yılında toplam 11.8 milyon, İstanbul'a ise 11.6 milyon turist gelmiş. Bir başka ifadeyle İstanbul turist sayısı bakımından Avrupa'da 3., dünyada da 7. sırada. New York'a gelen turist daha bonkör. Ekonomik açıdan önemli olan gelen turistin yaptığı harcama. İstanbul turist sayısında ilk 7'de yer alırken turistlerin yaptığı harcama bakımından 10. sıraya düşüyor. İstanbul'dan daha az turist çeken Seul, Barcelona, Taipei gibi kentler İstanbul'dan daha fazla gelir elde ediyor. İstanbul en çok turist çeken şehirler içinde gelen turistin en az para harcadığı kent. Bir başka hesapla söylersem, New York'a gelen turist ortalama 1575 dolar harcarken İstanbul'a gelen turist ortalama 810 dolar harcıyor. Hem otel hem de emlak fiyatları bakımından dünya ile yarışan İstanbul'un gelen turiste para harcatamaması garip bir durum. Turist sayısını arttırmak işin kolay yanı. Dünyada ilk 20 turistik şehir içinde İstanbul son 5 yılda turist sayısını en fazla arttıran kent. Zaten hava yolu ulaşımı bakımından da son 5 yılda dünyada en hızlı büyüyen bölge yine İstanbul. İstanbul'un son 5 yıldaki ivmesine daha detaylı bakınca hem turist sayısı hem de turizm gelirinin yaklaşık %17 arttığı görülüyor. Ancak bizim dışımızdaki tüm ülkeler son 5 yılda turizm gelirini turist sayısının çok üstünde arttırmış durumda. Yani İstanbul turizm gelirini turist sayısını çoğaltarak, diğer kentler ise gelen turistten daha fazla para alarak arttırmış. Sonuç olarak eğer İstanbul önümüzdeki dönemde turizm gelirini yükseltmek istiyorsa, turist sayısını arttırmak ya da yeni havalimanı açmak dışında bir formül bulmalı. Bize gelen turistlerin niçin daha az para harcadığına dair akla gelen ilk olasılık bizim turistlerin görece yoksul ülkelerden geliyor olması. Ama bu doğru değil. Aşağıdaki tablodan da göreceğiniz gibi bize turist gönderen 5 büyük merkezin hepsi Avrupa'da. En çok ziyaretçi Londra'dan. Bir diğer olasılık bize gelen turistlerin içinde gurbetçilerin yoğunluğu. Yaklaşık %15. Acaba gurbetçiler daha az para harcayıp ortalamayı düşürüyor olabilir mi diye merak ettim. Araştırmacı meslektaşım Yeliz Düşkün TÜİK verilerine baktı. Bizim gurbetçiler yabancı turistlerden daha çok para harcıyormuş. O halde sorunu bize gelen turistlerde değil, bizim turistlere sunduklarımızda aramak gerek. Katma değeri yüksek turizm. Katma değeri yüksek turizm gelen turiste daha kaliteli hizmet sunup daha fazla para kazanmak demek. O nedenle bizim temel sorunumuz gelen turiste parasını harcayacağı kültürel, sanatsal ve ticari hizmetleri organize etme sorunu. Bu anlamda İstanbul'da neyin eksik olduğunu anlamak için turistlerin en fazla katma değer bıraktığı kentlere bakmakta yarar var. İstanbul'la kıyaslanabilir bir tarihi cazibesi olmayan New York, müzelere, sanatsal etkinliklere ve restoran sektörüne yaptığı yatırımlarla gelen turistten en fazla para kazanan şehir. Benzer şekilde Londra var olan tarihsel mirasını ve yeşil dokusunu en iyi muhafaza eden ve bu değerleri turistlere en iyi şekilde sunan şehir. Yani Topkapı Sarayı'nda kebap satarak bu şehirlerle yarışmak mümkün değil. Londra'nın bir sanat sergisinden aldığı hasılat bizim tüm müzelerimizdekinden daha fazla. Sorun kalkınma modeli. Mesele dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Son yıllarda ısrar ettiğimiz kalkınma modeli tarihi dokuyu, parkları, koruları yalnızca rant için değerlendirmeyi biliyor. Tüm dünyanın gıptayla baktığı İstanbul gibi bir değere bile yalnızca bu pencereden bakabiliyoruz. Türkiye eğer içinde bulunduğu ekonomik durağanlıktan çıkmak istiyorsa bir an önce katma değeri yüksek üretime geçmek zorunda. İşe doğa ve tarih dostu turizmle başlayabiliriz. İstanbul'a gelen turistlerin hareket ettiği kentler. 1. Londra, İngiltere. 2010'da 452, 2011'de 415, 2012'de 458, 2013'te 454, 2014'te 500. Yüzdesi %10.10. Turizm geliri dolar olarak 412 milyon dolar. 2. Paris, Fransa. 2010'da 312, 2011'de 315, 2012'de 369, 2013'te 400, 2014'te 448. Oran olarak 2013-2014'te %11.80. Turizm geliri 512 milyon dolar. Üçüncü olarak Frankfurt, Almanya. 2014-410, 2011'de 364, 2012'de 364, 2013'te 350, 2014'te 403. Yüzde olarak 2013 ve 2014'te %15.10. Turizm geliri olarak 442 milyon dolar. 4. Amsterdam, Hollanda. 2010'da 320, 2011'de 307, 2012'de 334, 2013'de 362, 2014'te 400. 2013 ve 2014 yüzdesi %10.40. Turizm geliri $289 milyon. 5. Münih, Almanya. 2010'da 306, 2011'de 305, 2012'de 287, 2013'te 297, 2014'te 329. 2013 ve 2014 yüzdesi %11.10. Turizm geliri $361 milyon. Burada bir grafik daha var. En çok ziyaret edilen 20 ülke 2014 verilerine göre. 1. Londra, İngiltere. 2014'te 18.690.000 kişi. Ziyaretçi başına harcanan para $19.300. 2. Bangkok, Tayland. 2014'te 16.420.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $13.000. 3. Paris, Fransa. 2014'te 15.570.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $17.000. 4. Singapur. 2014'te 12.470.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $14.300. 5. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri. 2014'te 11.950.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $10.900. 6. New York, Amerika. 2014'te 11.810.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $18.600. 7. İstanbul, Türkiye. 2014'te 11.600.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $9.400. 8. Kuala Lumpur, Malezya. 2014'te 10.810.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $8.100. 9. Hong Kong, Çin. 2014'te 8.840.000 kişi ziyaret etmiş. Ziyaretçi başına harcanan para $8.300. 10. Seul, Güney Kore. 2014'te 8.630.000 kişi ziyaret edip $11.500 harcamış. 11. Barcelona, İspanya. 2014'te 7.370.000 kişi ziyaret edip $11.200 harcamış. 12. Amsterdam, Hollanda. 2014'te 7.230.000 kişi ziyaret edip $4.400 harcamış. 13. Milano, İtalya. 2014'te 6.820.000 kişi ziyaret edip $5.300 harcamış. 14. Roma, İtalya. 2014'te 6.790.000 kişi ziyaret edip $5.600 harcamış. 15. Tayvan, Çin, Tayvan'ı. 2014'te 6.290.000 kişi ziyaret edip $10.800 harcamış. 16. Şangay, Çin. 2014'te 6.090.000 kişi ziyaret edip $5.300 harcamış. 17. Viyana, Avusturya. 2014'te 6.050.000 kişi ziyaret edip $5.600 harcamış. 18. Riyad, Suudi Arabistan. 2014'te 5.590.000 kişi ziyaret edip $4.100 harcamış. 19. Tokyo, Japonya. 2014'te 5.380.000 kişi ziyaret edip $7.400 harcamış. 20. Lima, Peru. 2014'te 5.110 kişi ziyaret edip $1.800 harcamış. 6. ayrımın sonu. Sayfa 72.